Sorumlu ile Sorumlu. Yazan Seray Şahiner. Seslendiren Aysun Topar. Bu öykü yazarın Can Yayınları'ndan çıkan Gelinbaşı kitabından alındı.
Yaka kartını Major Araştırma Şirketi'nin girişindeki cihaza okutup birinci kata, boydan boya uzun masalarında onlarca bilgisayarın dizili olduğu anketörler bölümüne çıkıp 9 numaralı bilgisayara oturdu Zeynep. Anketörlerin içinde iş yerine en erken geleni oydu. Gözünün önüne düşen bir tutam saçın içinden beyaz beyaz parlayan teli çıt diye çekip kopardı. İlk beyaz saç, 30. yaş gününün ilk hediyesi. Tuvalete gidip aynaya baktı, başka beyaz saç var mı diye. Yoktu. Sabah kırmızı dar kazağını, beli kalınlaştığından dolayı düğmeleri güç kapanan kot pantolonunu giyinip çıkarken, iş yerine kot pantolonla gelemeyecek kadar iyi bir mevkiye yükselememişti henüz. Şimdikinden daha iyi hissediyordu kendisini. Otobüs durağında ortaokul arkadaşı Cenk'i görmüştü. Kel mi kalmış bu? Evet, kel kalmış. Ortaokul arkadaşlarımın saçlarının döküldüğünü görecek kadar yaşamadım ki ben. Şirkete girer girmez telefonun dıt sesi çınlamaya başlamıştı kulaklarında. La sesiymiş telefonun dıt sesi. Üniversitenin müzik kulübünde gitar dersi veren hoca söylemişti yıllar önce. O zamanlar gitarını akord etmek için telefonun ahizesini kulağına dayayıp dinlediği bu la tonunda dıt sesi şimdi kendi akordunu bozuyordu. Her gün sabah 9 akşam 6 arası şirketin bilgisayarına yüklediği listedeki telefon numaralarını arayıp o haftaki anketin kriterlerine uygun şartlarda olan insanlarla telefon anketi yapıyor, aldığı verileri bilgisayara yüklüyordu. Telefonlar ikinci kattaki görevlilerce dinlendiğinden kafasına göre doldurma şansı da yoktu formları. Anketörler bölümüne tekrar gittiğinde öbür çalışanlar da gelmişti. Çoğu kendisinden gençti. Bu işi geçici olarak yapan öğrenciler vardı içlerinde. Onların şakalaşmalarını, atışmalarını görünce yabancı hissetti kendini. 30 yaşında olmak suç mu? Belki başka şeyler yapabilirdim. Evet, 30 yaşındayken de genç yetenek diye bahsedebilirlerdi benden. Hatta 35'ine kadar genç yetenek olabilir insan. Ama önemli sayılan bir şeyler yaptıysa, telefonla anket yapan biri için, bir de bekarsa, 30 yaş artık çok geç, bizden geçti gibi cümlelerin ilham kaynağı olabiliyor ancak. Telefonu açtı, listedeki ilk numarayı çevirdi. Bir süre çaldıktan sonra alo diyen ince bir kadın sesi geldi kulağına. Zeynep ezberlediği metni okumaya başladı hattın öbür ucundaki kadına. İyi günler hanımefendi, Major Araştırma Şirketi'nden arıyorum. Ahmet Çelik'le görüşebilir miyim acaba? Hanımefendi, biz bankalar için müşteri memnuniyeti araştırması yapıyoruz. Hayır hanımefendi, kocanızı simayen tanımıyorum. Evinizin telefon numarasını kocanızın hesabının olduğu bankadan aldık. Yanlış anlıyorsunuz hanımefendi, kocanızın sevgilisi falan değilim. Yalnızca anketörüm ben. Ahmet Çelik'in karısı sövüp sayıp şıllık diye hitap ettiği Zeynep'in yüzüne telefonu kapatınca, kulağında telefonun ahizesiyle kala kaldı Zeynep. Kadın, kadın! Bekarım ben. Bunca yıl bekledim. Evli adamlarla karıştıracak olsaydım. Bu Ahmet Çelik de önüne gelenle aldatıyor herhalde karısını. Yoksa niye hemen endişelensin kadın? Böyle adamlar yüzünden evlenmedim zaten. Seçicilikten bekarım güya. Evde kalmadım yani. Onun için ne zaman yeni bir adamla tanışsam saçımı elimle düzeltirken buluyorum kendimi. Bence bir adamı beğenmenin ilk alametidir onu görünce saçını düzeltmek. Bizim sorumlu müdürü görünce Saçımı düzeltmek değil, direkt berbere gidip saçlarımı yaptırmak istiyorum. Bizim sorumlu müdürümüz uzun boylu, kafası her zaman dağınık gibi görünen, resmi, gerekmedikçe konuşmayan ve çok güzel öpüşen bir adam. Bizim sorumlu müdürümüz bana hiçbir şey vaat etmedi. Ben onunla tanıştığımda buranın en uç, en neşeli kızıydım. 27 yaşındaydım ve hala genç diye nitelendiriliyordum. Gün içinde en çok anketi ben yapıyordum. Yakında etek cekete talim edeceğim, fırsat bu fırsat düşüncesiyle en renkli ben giyiniyordum. Henüz evde kalmamıştım. Sorumlu müdürümüzün evlenmesine ise daha birkaç ay vardı. Bütün mesailere birlikte kalıyorduk. Çok hızlı ilerliyordum iş yerinde. Herkes benim birkaç aya kalmaz ikinci kata çıkacağımı söylüyordu. İkinci kat bizim şirkette terfi edilince çıkılan yer. Oraya çıkmak için çok da yükselmek gerekmiyor zaten. Bizim iş yerinde iki grup var. Anketörler ve ikinci kata çıkanlar. Bizim sorumlu müdürümüz bana çok güzel bakardı. Ben dünyanın en kıymetli varlığıymışım gibi. Bana aşıkmış ama beni sevmeye vakti olmamış. Kıza da söz vermiş. Öyle dedi. Belki de biraz önce telefonda konuştuğum kadın bizim sorumlu müdürün karısıydı. Ahmet değil ki bizim sorumlu müdürün adı. Olsun. Sorumlu müdürün de karısı beni böyle bir şeyle suçlasa, vereceğim cevap aynı. Yanlış anlıyorsunuz hanımefendi, kocanızın sevgilisi falan değilim, yalnızca anketörüm ben. Anket yaparken konuştuğum insanların neler yaptıklarını, telefonu nasıl tuttuklarını, bulundukları ortamın dekorunu, ses tonlarına göre fiziksel görünümlerini hayal ederek hayatımı kalabalıklaştırmaya çalışırım. Çünkü sevgilisi, kocası olmayan bir kadın daima tek başınadır. Eşi olmak bir sosyal statü meselesidir. Arkadaşlar da zamanla yalnız gecikmiş hayatınız içindeki bunalımlı hallerinizi dinleyeceğine, eşi olan arkadaşlarıyla görüşüp adamlarını çekiştirmeyi ya da duruma göre grup halinde bir yerlere gitmeyi tercih eder hale gelir. Siz de gittiğiniz barlarda, aylak aylak yürüdüğünüz sokaklarda tanıdık biriyle karşılaşsam da iki lafın belini büksek diye sürekli etrafınıza bakınırsınız. Bazen barda yanınıza hoş bir adam oturur. Onu kesersiniz. Bir koşu tuvalete gider, makyajınızı tazeler, saçınızı başınızı düzeltir, tekrar eski yerinizi alır, sanki çok rağbet gören biriymişsiniz gibi cep telefonunuzu çıkarıp gelen sayısız mesajı okuyormuşsunuz havalarına girersiniz. Bazen beğendiğiniz adam dönüp arkadaş olabilir miyiz diye sorar. Onu terslersiniz. Barda tavlanacak kadın değilim ben ayağına. Adam, gelmişsin kaç yaşına hala böyle arkadaş edinilmeyeceğini öğrenemedin mi? Bir tesadüf yarat. Ne bileyim, çakmak iste güya ya da bir amık kazara üzerime döküp borcumu ödeyeyim deyip bir bira ısmarla bana da spontane gelişsin olay. Ben de bu tesadüfi arkadaşlığın ilahi kuvvetlerce bana gönderilmiş, belki aşka dönüşebilecek bir mucize olduğunu düşüneyim. Sonra adamı da reddedip eve gidince makyajını temizlediğin pamuk elinde öylece aynaya bakıp ne kadar yalnız olduğunu, kabul etmek istemesen de dışarı çıkmanın asıl nedeni olmasına rağmen bu gecede kendine bir sevgili bulamadığını anıştırırsın. Kendine de olsa imayla. Arkadaşlarla konuşulan zamanlardan kalma alışkanlıklar. Sonra günlük tutmaya başlamalar. İngilizce ya da bilgisayar geliştirme kursları. Yeni başlangıçlar. Ve bu başlangıçlarda karşına çıkma ihtimali olan ince ruhlu, karizmatik adamlar. Bugün hayatımın geriye kalanının ilk günü diye başlayan satırlar. Ondan sonra da, vay efendim, Bridget Jones'un günlüğü neden bu kadar tutuyor? Senin gibi evde kalmış kızlara kendisi için kavga eden bir Hugh Grant, bir tane de neydi adamın adı, o yakışıklı, hani sevişmeden önce donlarını katlayan avukatlardan vaat ediyorlar da, ondan. Cep telefonu çaldı. Açtı. Başka bir şehirde, üniversitede okuyan kız kardeşi doğum gününü kutluyordu. Haftaya ziyaretlerine gelecekmiş nişanlısıyla. Bizim sorumlu müdürle beraberken benim en büyük hayalim onunla el ele sokakta yürümekti. ama 2 ay sonra evlenecek bir adam gayrimeşru sevgilisiyle sokakta görülme riskini göze alamıyor. Galiba ben bizim sorumlu müdürün bekarlığa veda partisiydim. 4444 tane salavat-ı tefriciye okudum bizim sorumlu müdür evlenmekten vazgeçsin diye. Bir dua kitabında görmüştüm. Bu salavat-ı şerifeyi 4444 kere okuyanın her istediği olur yazıyordu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir salavat-ı tefriciye yarım sayfa. 10 gün hiç uyumadım onu okuyacağım diye. Salavat-ı tefriciyeler bittikten 1 hafta sonra evlendi sorumlu müdürümüz. Evlendiği gün saçımı başımı yoldum. Günde 10 tane sakinleştirici içip yine de uyuyamıyordum. Bazen ağlamaktan başka yapacak bir şey olmuyor. İkinci kattan Serap Hanım indi. 25 yaşındaydı. Şirketin hızla yükselen elemanlarından biriydi Serap Hanım. Siyah mini etek ceket takımı, bak millet daha bu yaşında iş yerinde etek ceket takım giyinecek kadar yükseliyor. Fön çekilip omuzlarına bırakılmış kestane rengi üzerine siyah gölge atılmış saçları, direkt siyaha boyayınca İbrahim Tatlıses gibi oluyormuş. İnce topuklu ayakkabılarıyla cam kapının arkasında durup içeri baktı. Ayaküstü teftiş bu da. Zeynep biraz önce suratına kapanan telefonun ahizesi hala kulağında dıt dıt öterken Serap Hanım'a gözüyle monitörü göstererek yapay bir gülücükle "Bütün numaralar meşgul düşüyor." der gibi bakmaya çalıştı. Serap Hanım tekrar yukarı çıktı. İşten ayrılmadım. O zaman İş bulamam başka diyordum. Ama bu basitlikte bir işi her yerde bulur insan. Galiba onu bir daha görmemeyi göze alamadım. Demin telefonda konuştuğum kadın bana kızmakta haklıydı belki de. Boşuna kızdım evli adamlarla karıştıracak olsam bunca yıl yalnız gezmezdim diye. İsmine karıştırmak mı derdim? Duruma göre gururumu incitmeyecek başka bir isim mi bulurdum bilmiyorum. Ama bir şekilde beraber olurdum onunla. Eğer o isteseydi. Düğün davetiyesini panoya asmıştı. Bütün arkadaşları bekliyorum diye de not yazmış altına. Üç yıl geçti. Sorumlu müdürle bu konuda bir daha hiç konuşmadık. Ama karısıyla iş yerinden bir arkadaşımızın düğününde oynadık karşılıklı. Hayat devam ediyor diyorlar ya, bence yalan. Hayat bir yerden sonra duruyor. Ben hala onun bana ben en kıymetli varlığıymışım gibi baktığı kahvedeyim. Böyle sonsuzluğa bakar gibi bakıyordu. Ne bileyim ben, tarif edemiyorum. Belki onun karısı bu bakışı daha güzel tarif edebilirdi. İş karşılaştırmaya vurunca hangimiz daha iyi dolma sararız acaba'ya kadar gidiyor zaten. Her şey yoluna girecek, demişti sorumlu müdürümüz. Bu işi çözeceğim, çok mutlu olacağız. Biz kahveye giderdik ama hiç kahve içmezdik. Söylediğimiz kahveler dokunulmadan masada soğur giderdi. Öylece durur bakardık birbirimize. Kahveyi kim düşünür? Sırf onun bana bir daha öyle bakması için Kerbela çöllerinde susuzluktan şehit düşmeye razıyım. Bir sonraki buluşmamızda artık bana öyle bakmıyordu. Karısı olsa nasıl tarif ederdi bu bakışı bilmiyorum ama bana boş bakıyor gibi geldi. 10 yıllık ilişki öyle pat diye bitirilmezmiş nikaha 1 ay kala. Öyle dedi. Masadan kalkarken ben yine kahveme dokunmamıştım. O sonuna kadar içmişti. Bizim sorumlu müdür terazi burcu. Alışkanlıkları ve kolaylıklarıyla hareket ediyor. Çok ses yapmayayım ki düzeni bozulmasın. Evlendikten sonra bir kez beni kahve içerken gördü sorumlu müdür. Bir gün beraber içelim dedi. Sonra birkaç kere sordum ne zaman içiyoruz kahveyi diye. İlk fırsatta dedi. Artık sormuyorum. Biliyorum, ben o fırsatı onu tanımadan çok önce, daha o karısıyla tanıştığı gün kaçırdım. O da benimle kahve içmeyi zina zannediyor. Tehlikeli olduğuma inanıyor. Benim tehlike getirecek mecalim mi kalmış? Gider karısına anlatırdım her şeyi nikahtan önce öyle bir niyetim olsa. Yahut askerlik şubesine ihbar ederdim bu asker kaçağıdır diye. Yapmam ki. Evlenmeseler ne olacaktı? O beni seçmedikten sonra. Karısı kanser oldu. Ben çok dua etmiştim düğüne yakın. Allah'ım üçümüzden birinin canını al diye. Kadının hastalandığını öğrenince iyileşsin diye de dua ettim ama Allah duaları kabul etseydi benim salavat-ı tefriciyeler boşa gitmezdi düşüncesiyle ettiğimden olacak. Dualarım kabul olmadı. Zaten kadını tedavi ettiriyor kocası. Onunla evlense insan ölür mü ki hiç? Bazen diyorum ki keşke bizim sorumlu müdürle evlenen ben olsaydım da varsın kanser olsaydım. Biliyorum. Bitmedi o iş. Bazen ona ne kadar mutluyum, bak seni unuttum edalarında davranıyorum. Ama arada saçımı düzeltirken anlıyorum ki bitmemiş. Şimdi desem ki karısı ölürse sorumlu müdür bana kalır. Çok mu günaha girerim? Aşk meleklerin işi değil ki zaten. Bence her aşkın içinde bir Nuran devre senaryosu var. Biz sorumlu müdür ve sorunlu elemanıydık. Şimdi o terfi etti, ikinci katta artık. Saçlarım hep darmadağınık.
Seray Şahiner'in Sorumlu ile Sorunlu öyküsünü Aysun Topar seslendirdi.